Ayrım 5. Devran, Gülseren Mungan. Sayfa 61. Şöhret teyze. Kucağında koca bir demet yeşil nohutla kapıda belirdiğinde hepsi birden sevinç çığlıkları attılar. Müşerif Hanım da koşup geldi. Çocukları Şöhret'in gelişini hep böyle karşılardı. O da her neredeyse bu sevinç çığlıklarına koşar gelirdi. Kadıncağız kapının iç tarafında kalan tek basamaklı merdiveni bir türlü aşamazdı. Elindeki nohut demetini eteğine yapışan bu sevimli yaramazlara verince rahatlardı. Ancak çocuklar onun ayda bir iki kez ya da iki ayda bir ama mutlaka gelişini dört gözle beklerdi. Geldiğinde de evde bayram havası eserdi. Ayvandaki uzun, üzeri minderli, yastıklı kerpiç sediri oturduğunda soluk soluğa kaldığına bakılmaz soru yağmuruna tutulurdu. Yine öyle olmuştu. Neredeydi? Daha önce neden gelmemişti? Artık onları sevmiyor muydu? Yoksa başka evlere mi gidiyordu? Daha nohut var mıydı? Reşat amca nasıldı? Hemen geri dönmeyecekti değil mi? Şöhret kendini soru yağmuruna bırakmış, sedirin uzun yastıklarına dayanmıştı. İki kolu yana sarkmış, öylece oturuyordu. Çocuklar onu sorularıyla sersemlettikten sonra taze nohut demetini aralarına alıp yemeye başlamışlardı. Şimdilik sesleri kesilmişti. Köyden ilçeye gelmesi bir hayli zordu Şöhret'in. Bu nedenle her geldiğinde birkaç gün onlarda kalıyor, evin işlerine yardımcı oluyor, çocuklarla ilgileniyordu. Karşılığında aldığı bir miktar parayla da evine katkı sağlıyordu. Ancak her şeyden önce o bu evin bir bireyiydi ve çok sevildiğini biliyordu. Kocası sağlığını yitirmişti. Sol gözü hiç görmüyor, diğeri ise çok az görüyordu. Bastonla yürüyebiliyordu ancak. Şöhret onu nasıl yalnız bırakamadığını anlatıyordu Müşerref Hanım'a. İkisi oğlan, biri kız, üç çocuktular. Pür dikkat onun o taneli anlatışını dinliyorlardı nohutlarını yerken. Gülbahar ablaydı. Kardeşlerini oynatır, onlara masallar anlatır, her zaman korurdu. Akıllı ve anlayışlıydı. Duyguları çok gelişmişti. Sanki 12 yaşında değildi. Şöhret teyzenin umutsuzluğunu seziyordu. Kocasını hala çok sevdiğini seçtiği sözcüklerden, sesinin tınısından anlayabiliyordu. Annesi arada, "Üzülme Şöhret Hanım, her şey düzelir, kader işte," dedikçe Gülbahar içinden, "Neden doktora gitmiyor ki?" diye soruyordu. Nohut yemeye doyan kardeşleri bahçeye çıkınca aklındaki soruyu sormak için kendini onların yanında buldu. "Reşat amcayı neden doktora götürmüyorsun Şöhret teyze?" Şöhret'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. İri nasırlı elleriyle Gülbahar'ın yüzünü avuçlayıp başını okşadı. "Abinin güzel kızım, bizim paramız mı var doktora gidecek? Hem Reşat amcan bu benim kaderim deyip inat ediyor. Allah sevdiği kuluna dert verirmiş." "Ama Şöhret teyze, Allah doktor amcaları da vermiş." Şöhret şöyle bir baktı Gülbahar'a. Ne kadar da haklıydı çocuk. Lakin doktora gitmeler, gelmeler için, ameliyat için paraları yoktu ki. "Doğrusun Gülbahar'ım. Bakalım, belki gideriz," diyerek geçiştirdi durumu. Çocuğun kafasını karıştırmak istememişti. Akşam olmak üzereydi. Gülbahar lamba camı silmekten kurtulmuştu bugün. Çünkü bu iş onundu. Gaz lambalarının islenmiş, şişkin karınlı camlarını silmekten hoşlanmıyordu. Şimdi Şöhret teyze hepsini temizler, pırıl pırıl yapardı. Sofra kurulurken Necip Bey eve geldi. Şöhret'i görünce yüzü aydınlandı. "Oo, hoş geldin Şöhret, özlettin kendini. Reşat nasıl, Seyit ne yapıyor?" "İyiler Necip amca, sağlığına duacılar," dedi Şöhret ve işini bırakıp onun elini öpmek istedi. Necip Bey elini çekti. Kimseye öptürmezdi elini. Babacan, sevecen ve alçak gönüllü bir adamdı. Karısıyla arasında büyük yaş farkı vardı. Buna karşın dinç görünümlü, sağlıklıydı. Herkes onu sayar, severdi. Gülbahar ise babasını bir başka severdi. Onun ince, buğday tenli yüzünü, mimiklerini inceler, çevresinde dönerdi. Uyuyor olduğunda yanına yatar, ona sırtını dayardı. Kendini öyle güvende duyumsardı ki. Babası gülmeyi, eğlenmeyi çok seven biriydi. Radyodaki şarkılara güzel sesiyle eşlik eder, oynak ezgilerde kalkar oynardı. Çok da yufka yürekliydi. Gözyaşları hemen akıverirdi. Şöhret bu güzel aileyle çok rahat eder, neredeyse eve dönmek istemezdi. "Baba," dedi Gülbahar yemeğini yerken, "Şöhret teyze hep bizde kalsa ya." Şöhret Hanım güldü. Babası şaşırmıştı. "Peki o burada kalırsa kocasına, oğluna kim bakacak kızım?" O zaman daha sık gelsin olmaz mı? Keşke gelse diye söze karıştı Müşerref Hanım. Ne iyi olurdu. Bana hem can yoldaşı oluyor hem de çok yardım ediyor Şöhret teyzeniz. Şöhret de daha sık gelmeyi istediğini ama bunun zor olduğunu söyledi onlara. Gülbahar bir yandan küçük kardeşine bir şeyler yedirirken bir yandan aklındakileri sıralıyordu. Anne, Şöhret teyze hiç buralılar gibi konuşmuyor değil mi? Evet kızım, gerçekten öyle. Şöhret teyze, sen nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşuyorsun? Sen de çok güzel konuşuyorsun Türkçeyi Gülbahar'ım. Olsun, sen köyde oturuyorsun ya. Şöhret'in kurtuluşu yoktu artık. Gülbahar her geldiğinde bu soruyu soruyordu ona. Tamam Gülbahar, bu kez söz. Yemekten sonra bulaşıkları yıkayayım, sonra da nasıl olduğunu anlatayım, olur mu? Olur tabii, yaşasın diye çığlık attı Gülbahar. Mutfak temizlenmişti, lamba şişeleri pırıl pırıldı. Şöhret Hanım yer minderine oturdu. Çocuklar çevresini, halının üzerine dizildiler. Şimdi gözlerini ona dikmiş, öyküsüne başlamasını bekliyorlardı. O ise ağırdan alıyordu. Hadi Şöhret teyze, diye mızıldandı Gülbahar'la kendinden 3 yaş küçük kardeşi Refik. En küçükleri ise onlara bakarak hadi, hadi diye tempo tutuyordu. Evet çocuklar diye söze başladı Şöhret. Keyfi yerindeydi. Anlatma yeteneği çok iyiydi. Daha önce onlara sayısız masal anlatmış, onları adeta büyülemişti. Ben aslen Ispartalıyım çocuklar. Yeşillikler içinde cennet gibi bir yerdir Isparta. Kasabada yaşardık biz ailemle. Çok güzel bir gül bahçemiz vardı. Gül bahçesi her yerde var demeyin sakın. Bizim gül bahçelerimiz, güllerimiz başkadır. Gül yağı çıkarılır, gül suyu, gül reçeli yapılır güllerimizden. Ta nerelere satılır? İşte Reşat amcanız da bizim kasabaya amele diye gelmiş, inşaatlarda çalışmaya yani. Bir gün geçerken onu gördüm. İşine dalmıştı, o beni görmedi. Çok hoşlanmıştım ondan doğrusu. Çok yakışıklıydı ha o zamanlar. Neyse o günden sonra fırsat yaratıp inşaatın oralardan geçmeye başladım. Babamdan saklı gizli gidiyordum oraya. Sonunda o da beni gördü. Bakmayın bu halime, ben de güzel bir kızdım. Çocuklar hayran hayran onu dinliyor. Müşerref Hanım da arada bir elindeki örgüden başını kaldırarak can kulağıyla dinlediğini gösteriyordu. Gülbahar içinden, vay be aşık olmuşlar birbirlerine demek ki, diye düşünmeden edemedi. Devam ediyordu Şöhret Hanım anlatmaya. Bir zaman sonra Reşat amcanız gelip beni babamdan istedi. Babam küplere bindi. Nuh dedi, peygamber demedi. O Kürt amele sana bize yakışır mı diye dövdü beni. Ama biz sevdalanmıştık. Kaçıp buraya Reşat amcanızın köyüne geldik. Ya çocuklar, işte ben bu yüzden güzel Türkçe konuşuyorum. Sonra Kürtçeyi de öğrendim. Kürtçe öğrenmek sana zor gelmedi mi Şöhret teyze? Bu soruyu Refik sormuştu. Zor gelmez mi ay oğlum? Hem de çok zor geldi. Herkes güldü bana. Öğrenemezsin dediler. Önceleri dilim dönmedi. Uzun zaman bir şey anlamadım. Bir şey demek isterken başka bir şeyi anlattım. Çok güldüler bana çok. Ama baktılar ki vazgeçmiyorum, bana yardım etmeye başladılar. Sonunda Kürtçeyi söktüm. Bazen anne babanızın Arapça konuşmalarını bile anlıyorum. Azmin elinden bir şey kurtulmaz demiş atalarımız. Eh giderek köyün adetlerini de öğrendim. Uyum sağladım anlayacağınız. İnsan sevince her şeye katlanıyor. Peki annenleri güllerini bırakıp buraya geldiğin için üzülmedin mi Şöhret teyze? Diye sordu Gülbahar. Acı bir gülümseme yayıldı Şöhret'in yüzüne. Üzülmez miyim gülüm? Kim ister ki atasından, yurdundan ayrılmayı? Ama böyle oldu işte. Gençtik, aşıktık, daha siz aşkı bilmezsiniz. Ben biliyorum diye atıldı Gülbahar. Dinlediği öyküden etkilenerek bir an boş bulunmuştu. Elini ağzına kapattı. Şöhret fırsatı kaçırmadı. Ya söyle bakalım kim bu talihli deyip burnunu sıktı Gülbahar'ın. Gülbahar yakalanmıştı. Sırrını söylese miydi acaba? E hadi gülüm, ben size anlattım ya, şimdi sıra sende. Biraz çekindi Gülbahar söylemeye. Sonunda dilinin altından baklayı çıkardı. Ben ayhan ışığı seviyorum. Bir kahkaha patlattı Şöhret. Annesi de ona katıldı. Utandı Gülbahar. Ne demişti ki? Ayhan ışık çok yakışıklıydı. Onu çok seviyordu. Ne olmuş? Canım kızım benim. Ayhan ışığı herkes seviyor. Sen de seversin tabii diyerek onu rahatlatmaya çalışan annesi yine de gülmeyi sürdürüyordu. Sonra Şöhret teyze diye söze karıştı Refik. Sonrası bu işte oğlum. Buraya geldik, yerleştik. Reşat amcan yine inşaatlarda çalıştı. Çalıştığı zamanlarda iyiydik. Sonra Seyit ağabeyiniz doğdu. Siz onu hiç görmediniz. Sizin gibi dünya iyisidir oğlum. Bir daha çocuğum olmadı. Kısmet bu kadarmış. Buna da şükür. Bu kez öykünün devamını isteyen Gülbahar'dı. Sonra... Aa, yetmez mi çocuklar? Yetmez diye bağırdılar hep bir ağızdan. Eğleniyorlardı besbelli. Küçük olan çoktan uyumuştu. Müşerref Hanım onu yatağa götürürken Şöhret devam ediyordu. Sonra Isparta'ya götürdük Seyit'imi. Babam onu görünce bütün kızgınlığını unuttu. Reşat amcanızı da çok sevdi. Gül bahçemizin hepsini bana kızıp oğlan kardeşime vermiş o zamanlar. Annem ölünce de kardeşimin yanına yerleşmiş. Biz de geri döndük. Bir gün Reşat amcanız inşaattan düşüp belini incitti. Çalışamaz oldu. Hastalanmasaydı iyiydi ama alın yazısı işte. Ben tarlalarda çalışıp evlere temizliğe giderek evimizi geçindiriyorum. Allah babanızın tuttuğunu altın etsin çocuklar. Peki Seyit ağabey ne yapıyor? O da babası gibi kasabada inşaatlarda çalışıyor. Bazen Mardin'e gidiyor, şimdi askere gidecek. Dönünce bakalım, Allah kerim. Ağlıyordu Şöhret Hanım. Üzülmüşlerdi. Gülbahar kucağına sokuldu. Onun o kocaman parmak uçları patlamış, nasırlı çatlak ellerini yanaklarına koydu. Gözlerinin içine baktı. Şöhret Hanım, bu güzel yürekli çocuğun sessiz, sıcak desteğine onu kucaklayarak yanıt verdi. Son gidişin üzerinden aylar geçmişti. Ondan hiç haber yoktu. Gülbahar annesine soruyor, babasına soruyor, bir türlü yanıt alamıyordu. Şöhret teyze ortalarda yoktu. Sanki yıllar geçmişti. Ona ne olmuştu acaba? Beklemekten başka umarı yoktu. Artık bugün gelir diye yolunu gözlemekten vazgeçmek üzereydi. O gün elini çenesine dayamış, sedirde öylece oturuyordu. Kalın tenekeden yapılmış sokak kapısı kapalıydı. Birden kapının açılmak istendiğini fark etti. İçinden Şöhret teyze bu diye geçirdi. Kalkıp kapıyı açtı. Evet, oydu gelen. Durakladı bir an Gülbahar. Onu tanımakta zorlandı. Bu gelen bir başkası gibiydi. Kapıdaki basamaktan zorlukla inen kadına sarıldı. Kendi boyu onun göğsüne gelecek kadar mı uzamıştı? Yoksa Şöhret teyze mi kısalmıştı? Saçını sessizce okşayan ellerini tuttu, öptü Gülbahar. Ne çok özlemişti onun sevecenliğini. Şöhret onu incitmeden itti ve sedire adeta çöktü. Sırtı kamburlaşmış, göğsü içe çökmüştü. Gözleri ufaldıkça ufalmış, birine irin yerleşmişti. O heybetli, güçlü kadın gitmiş, yerine tanınmaz halde bir başkası gelmişti. Gülbahar onu bu durumda görmekten üzgündü, incinmişti. Yanına oturdu, sürekli yüzüne bakıyor, gözlerine ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Müşerref Hanım elinde ayıklanacak pirinç dolu tepsiyle ayvanın kapısında kala kaldı. Şöhret gelmişti ama kızı sevinç çığlıkları atmamıştı. Tam tersine şokta gibiydi. Tepsiyi sedirin kapıya yakın kısmına koydu, yanlarına geldi. Nerelerdesin sen Şöhret Hanım? Aylardır haber alamadık senden. Neyin var? Ne oldu sana böyle? Yoksa Reşat? Hıçkırıklara boğuldu Şöhret. Ah Müşerref Hanım, ah ah, ne Reşat'ı, Seyit, Seyidim. Devam edemedi, boğuk sesler çıkarıyordu. Ne oldu Seyide, anlatsana. Müşerref Hanım olanları tahmin etmeye korkuyordu. Dişleri de dökülmüştü kadıncağız, korkunç görünüyordu. Kurumuş göz pınarlarını, gözünde birikmiş irini silmeye çalışıyor, haykırıyordu. Müşerref Hanım küçük odadaki oğlu Refik'e seslendi. Çocuk koşarak geldi ama Şöhret'e sokulamadan durdu. Git kahveden babanı çağır oğlum. Çok önemli de, çabuk ol. Refik ayakkabılarını aceleyle giyip evden çıktı. Kadınlar ağlaşırken Necip Bey gelmişti bile. Bir an durakladıktan sonra "Hoş geldin Şöhret kızım. Ne bu halin? Hele anlat bakayım, ne oldu?" dedi. İçi parçalanmıştı onun da. İnce ince ağlıyordu Şöhret. Burnunu silip sakinleşmeye çalıştı. Necip amca, Seyidimi vurdular, öldürdüler oğlumu. Keşke ben öleydim, keşke ben öleydim. Nasıl dayanayım buna? De bana amcam, de bana. Gözyaşları akmadan ağlıyordu Şöhret. Gülbahar da ağlıyordu artık. Ölüm sözcüğü çok ağır gelmişti ona. Şöhret teyzenin zaten bir oğlu vardı, o da ölmüştü. Gülbahar'ın çocuk aklı bile bunun katlanılmaz bir şey olduğunu farkındaydı. Zavallı Şöhret teyze, öyle iyi bir insanın oğlunu neden öldürmüşlerdi ki? Necip Bey ile Müşerref Hanım, Şöhret'in içinde bulunduğu durumun katlanılmaz boyutlarda olduğunu biliyorlardı. Zordu ama onu sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Bu arada Şöhret, kim bilir kaçıncı kezdir olanları anlatıyordu. Ne istediler oğlumdan? Bir günahı yoktu çocuğumun. Amcasının oğlu iki kişiden boş para almış, ödemeden köyden kaçmış. Gelip oğlumu vurdular. Nasıl olur Şöhret kızım? Kim yapar bunu? Niye yapar? Öyle işte Necip amcam. İnsanın değeri mi var? Bir gece eve iki kişi geldi. Mahmut nerede diye sordular. Burada yok dedim. O zaman Seyit'i çağır. Bir diyeceğimiz vardır dediler. Ben de çağırdım. Ne bileyim, çağırmaz olaydım. Oğlum gelenleri tanıdı. Daha buyurun ne var diyemeden çekip vurdular onu. Kucağıma düştü yiğidim. Kucağıma düştü yiğidim. Kucağımda verdi son nefesini. Hangi ana yüreği dayanır buna? Söyleyin bana. Ay, ay. Gülbahar, Şöhret teyzesini teselli edebilmek için anne ve babasının nasıl çabaladığını izliyordu. Bir yandan da büzülüp kaldığı sedir köşesinde ona bu haksız, anlamsız, korkunç acıyı yaşatanların insan olup olmadığını sorguluyordu kendince. Bu nasıl bir şeydi? Olaydan haberi bile olmayan birini konukmuş gibi gidip başkasının yerine nasıl vururlardı? Tanrı böyle bir şeye nasıl izin verirdi? Kalkıp Şöhret teyzesinin yanına gitti Gülbahar. Ona sıkı sıkı sarıldı. Acısını yok etmenin olanaksız olduğunu bilse de başını usulca kollarının arasına soktu. Belki bir gün güldüğünü görürdü. Ateş yakar. İlçenin yöresel sarı taşlarından yapılmış ilkokulu çocuk cıvıltılarıyla doluydu. Çocuklar, Türk'üm, doğruyum, çalışkan ile başlayan, varlığım Türk varlığına armağan olsun ile biten andı, her zamanki gibi yürekten haykırarak henüz bitirmişlerdi. Öğretmenleri ilk ders dilinden önce Amerikan kaynaklı yoksul ülke çocuklarına süt dozu yardımını uygulamaya geçmişlerdi. Askeri garnizondan getirilmiş dışı kapkara, içi kalaylı kocaman bir bakır kazan, hademelerce okul bahçesinin binaya yakın bir yerinde harıl harıl yanan ateşin üzerine oturtulmuştu. Su katılmış toz süt büyük bir kepçeyle karılmaya başlandı. Öğretmenler ellerinden geldiğince bu bilmedikleri aşın olması gerektiği gibi olup olmadığına bakıyor, içecekleri şeyi merakla bekleyen çocukları ateşten uzaklaştırarak korumaya çalışıyorlardı. Bir numara tıraşlı erkek çocuk kafaları, çoğu örgülü saçlı kız çocuğu kafalarından, arkalardan, önlerden daha heyecanlı uzanıyordu kazanda fokurduyan koyu kıvamlı süte. Onlara dağıtılan metal kupalar yetmeyince verilen çay bardakları ellerinde kaynaşarak bekliyorlardı. İşte sonunda aş pişmişti. Dağıtım başladığı gibi bitmiş, kazandaki süt bütün çocuklara yetmemişti. Gülistan içtiği sütteki tuhaf yoğunluğu ve tadı Kürt kadınlarının her gün evlerine getirdiği, babasının hemen oracıkta bir tasa döktürüp kafasına diktiği, kaynayınca misk gibi kokan, üzerinde iki parmak kaymak biriken sütle karşılaştırdı. Ağzını buruşturdu, sütü bitiremeden metal kupayı herkes gibi duvar dibine bıraktı. Hademelerden biri elindeki çanı sürekli sallayarak bahçede dolanıp duruyor, dersin başladığını duyuruyordu. Çocuklar çığlık çığlığa, arı vızıltısı bağırışmalarla sınıflarına dağılıyor, artık ders başlıyordu. Okul kısa sürede bir sınıf dışında tümüyle sessizliğe bürünmüştü. Dört ağdakiler öğretmenlerinin gelmeyişinden son derece hoşnut, koşuyor, bağırışıyor, birbirlerine tebeşir atarak eğleniyorlardı. Gülistan'la sıra arkadaşı Selma, kafalarını uçuşan tebeşir parçalarından korumaya çalışarak oturdukları yerde gülüşüyorlardı. Gülistan'ın koyu kumral, uzun, at kuyruğu saçları, buğday teni, iri ela gözleri doğup büyüdüğü coğrafyayla uyuşuyordu. İlçeye atanmış bir memur ailenin kızı olan Selma ise kısa kızıl saçları, beyaz teni, gülen çilli yüzleri buralardan olmadığını açıkça gösteriyordu. Gülistan'la Selma sessiz kıkırdaşırlarken kıyamet denen şey ders aracı olarak duvarda asılı ne varsa haritalar, iklim panoları, organları gösteren panolar vesaire yerle bir olunca koptu çocuk yüreklerinde. Tam o patırtı koptuğu anda birkaç haftalık yeni öğretmenlerini kapıda buldular. İkinci derslerini duymamışlardı. İlçede bulunan askeri garnizon sıklıkla orada var olan eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur, yaşamın kolaylaşması için yapabileceklerini esirgemezdi. Tunç Murat öğretmen de dersleri boş geçmesin diye askeriyeden gönderilmişti. Tunç Murat kapıda dikilerek sınıfı anlamsız bakışlarla süzdü. Orta boylu olmasına karşın çocuklar bu halinden etkilenerek bir dev görmüşçesine korkudan dona kalmışlardı. Haylazlıklarını örtbas etmeleri olanaksızdı. Ortalık karmakarışıktı ve hiçbir şey olması gereken yerde değildi. Gülistan bu korku anında öğretmenin saçı, çilleri Selma'ya ne çok benziyor diye düşündü. Öğretmeni o anda Selma'ya benzetmesi, belki de öfkenin tatlı bir gülümsemeye dönüşmesi dileğindendi. Oysa kısa kızıl saçıyla, çilli yüzüyle Tunç Murat hiddet yüklü omuzlarından baktı hepsine. Sınıf, sıraları, duvarları, yerdeki araç gereçleri, minik yürekleriyle titredi korkudan. Çocuklar cetvel yemeye hazır olmaları gerektiğini biliyorlardı. Sınıf dayağı kaçınılmazdı. Yol geçen hanı mıydı burası? Ürkek gözleri, sararmış yüzleriyle verilecek cezaya razı baktılar öğretmenlerine. Şimdi beşi bir arada parmak uçlarını veya avuçlarını olanca gücüyle vuracaktı. Tunç Murat'ın ağır, düzenli adımları sınıfın taş zemininde çatlıyor, ne yapacağını kuruyordu kafasından. Gitti geldi, gitti geldi. Gülistan masum bakışlarını öğretmeninden çekerek Selma'ya çevirdi. Hayır, hiç benzemiyorlardı. Selma'nın korkudan gerilmiş de olsa yüzü apaydınlıktı. İçi bir anlık rahatladı Gülistan'ın, Selma'nın elini tuttu. Tunç Murat hala cetveli eline almamıştı. Sınıfın arka tarafından öfkesinden bir yudum bile eksilmemiş bir hızla koşar adım masasına doğru seyirtti. Bu kızıl saçlı çilli adam haklarında ne düşünüyordu acaba? Çocukların meraklı bakışları arasında masasının yan tarafında duran mangalı aldı, şaşırtıcı bir sükunetle ve yavaşça ortadaki ilk sıranın önüne koydu. Kendi sandalyesini de mangalın önüne özenle yerleştirdi. Bunları yaparken gözleri yapacağı şeyin kalıcılığından emin, hain bir ışıltıyla parlıyordu. Çocuklar mangalı ve sandalyesini sınıfın ortasına getiren, neredeyse keyiflenmiş öğretmenlerini öylece izlediler. Kaba, öfkeli sesi kulaklarında sertçe patlayınca "dizilin" diye hala olacağı anlamamış çocuk kafalarını önlerine eğip tek sıra halinde dizildiler. En öne diğerlerinden iri, elebaşı varsaydığı çocukları alınca o anda yüzlerini tokatlayan sert komutla mangalın ne anlama geldiğini kavradılar. Kızlar ağlamaya başladı. Erkekler korkudan bembeyazdılar. Ama ağlamak ayıptı, ağlamadılar. Sınıftaki tüstülü korku sessizce dolandı çevrelerinde. Gülistan yaşından büyük cesaretli bir çocuktu, hep böyle olmuştu. Ancak bu şey ona çoktu. Öğretmenleri sandalyesine yerleşti. Bacaklarını açarak mangalı iyice önüne çekti. Mangalın kulağındaki maşayı eline aldı, evirdi çevirdi, o anın tadını çıkarıyor gibiydi. Hafif küllenmiş ateşi karıştırdı, iyice canlanmasını sağladı. Gülistan en önde duran sınıf arkadaşıyla pek iyi geçinmezdi. Yine de zavallı Şeyh Mus ilk o yanacak diye düşünmeden edemedi. Şimdi Gülistan da titriyor, ağlıyordu artık. Tunç Murat ateşin içinden irice bir köz parçasını alarak "aç elini" diye buyurduğu Şeyh Muz'un avucuna koydu ve "kapat elini" diye gürledi. Bir çısırtı sesi. Bu dayanılmaz bir şeydi. Sıra bana da gelecek diye düşündü. Ben o ateşi tutamam, tutamam. Gözyaşları korkudan olacak akmıyor, yalnızca titriyordu Gülistan. İnce esmer yüzünü öğretmenine çevirmiş, onu çivileme bakışlarla süzen Şeyh Mus dudağını ısırarak kapatmıştı avucunu. Hırsla ve olanca gücüyle sıkıyordu elini. Sınıfa iç kaldırıcı yanık et kokusu yayıldı. Düştü olmalıyım. Ben çok düş görürüm. Bu bir düştür. Şimdi biter. Gözlerini yummuştu bunu düşünen Gülistan. Sıradaki sert komutuyla gözlerini açtığında birkaç kişi daha yanmıştı bile. Kaçıncıydı acaba? Sanki ortalarda bir yerdeydi. İnanılmaz bir hızla sıranın kendine de geleceğini, bu işten kurtuluş olmadığını kabul etmeliydi artık. Ateşe açılan küçük insan elleri Tunç Murat'tan acınma istiyordu aslında. Yanıt aynıydı. Çıs. O ise gözlerinde garip pırıltılar, dudağında gülümseyen gerginlik ateşle bütünleşmişti adeta. geldiği bu yerde, Kızıltepe'de baş kaldırıya yakındırlar diye ön yargıladığı çocuklar için bulduğu cezadan hoşnut, onların boyun eğişinde elde ettiği utkunun tadını çıkarıyordu. Oysa o çocuklardan her biri ateşe açılmış elleriyle oracıkta büyüyordu. Önlüğü yakası gözyaşlarından sırılsıklam, bir ağlayan, bir titreyen Gülistan, "Tanrım, sıra bende," diye iç geçirdi. Mangal, ateş, Maşa ve o birbirlerine baktılar. Gülistan avucunu açtı. Bembeyaz küçücük elini öğretmenine uzattı. Çaresizdi, kaçamazdı. Ne yapabilirdi ki? Ama hayır, bu acımasız ateşe elini vermek istemiyordu. Hem ağlıyor hem yalvarıyordu, belki insafa gelir diye. O, "Öğretmenim, ne olur bize affedin, bir daha yapmayacağız, ne olur bize affedin." Sıra ona gelinceye değin, sessiz derin ağlamalar dışında çıt çıkmayan sınıfta şimdi herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sınıfça şoktan çıkmış gibiydiler. Aslında ateşin başında oturan Tunç Murat'a değil, orada oturmaktan utanan Tunç Murat'a seslendiğini bilmeden çok yalvardı Gülistan. Öyle çok ağladı, öyle çok elini verip verip geri çekti ki. Sonunda Tunç Murat elindeki maşayı sürekli karıştırdığı ateşe atarak renksiz gözlerini Gülistan'a dikti. "Peki," dedi, "seni ve senden sonrakileri affediyorum." Kimseye bakmadan kalktı, hızla sınıftan çıktı. Çocuklar sevinemediler bile. İnanamıyordu Gülistan, başarmıştı. Dizlerinin, ellerinin titreyişi, gözyaşları durmak bilmiyordu. Gerçekten kurtulmuş muydu? O ve diğerleri, ondan sonrakiler, yani Selma, yanmayacaklardı, öyle mi? Sınıfın yanmış et kokusuyla ağırlaşmış havası açılan kapıdan utanarak kaçtı. Yananlar ve yanmayanlar bu yaşadıklarını araç gereçlerle birlikte sınıfın duvarına astılar. 5. ayrımın sonu, sayfa 73.